Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Medeniyet coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bundan böyle yeni günümüzde ve yeni saatimizde sizinle birlikte olacağız. Cuma akşamları saat 19'u gösterdiğinde Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla birlikte olacağız. Değerli dinleyenlerimiz, her zaman olduğu gibi tabii ki. Ve bundan böyle dediğimiz gibi belirtelim tekrar. Cuma akşamları saat 19'da sizleri bekliyor olacağız programımıza. Evet, Halil Kurt hocam dedik ki en son birkaç hafta önce yapmıştık programımızı, çünkü kendisi hac yolcusu idi ve inşallah Rabbim nasip etti, hacca gitti ve sağ salim döndüler ve şimdi hoş geldiniz diyelim Halil hocamıza. Hocam hoş geldiniz, Allah haccınızı mebrur eylesin inşallah, hayırlı olsun, mübarek olsun diyelim.
Hoş bulduk, teşekkür ederim. Başta siz olmak üzere gönlü oraya meftun olan bütün kardeşlerimizin de hacı ve umreler yapmasını ve nefisleri olarak da nesilleri olarak da orayla bağlarının kopmamasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ederiz. Evet. Oranın iklimi bir başka.
Tabii onu şimdi sormak istiyorum. Tabii dünyanın kalbi, kainatın kalbi diyebiliriz. Nasıldı, izlenimleriniz neler? Hac'la ilgili oradaki insanlarla, dünyanın dört bir yanından insan bir araya geliyor. Hiçbir zaman hiçbir yerde karşılaşamayacağınız çeşitlilikte bir insan birlikte oluyor orada. İzlenimleriniz nelerdir? İnsanlardan Türkiye algısı nasıl mesela, bunu da sormak isterim. Buyurun hocam, siz dinlemek isteriz.
Estağfurullah. Şimdi Mescid-i Nebevi'de Medine-i Münevvere'de 3 gün kalabildik. Kısa oldu ama 25 günün 21-22 günü Mekke-i Mükerreme'deydi. Kabe'ye ve tavafa doyduk elhamdülillah. Orada dikkat çeken bir konu, dünyanın dört bir yanından az önce söylediğiniz gibi Müslümanlar geliyorlar. Ve en büyük eksikliği İslam coğrafyasından gelen hacıların yabancı dil bilmemeleri, birbirleriyle adeta tarzanca anlaşmaya evet. çalışıyor olmaları. Yani ortak bir dilimizin olmadığını
aslında
orada
var ama
görüyorsunuz. Yani evet, bir Arapçayı veya bir İngilizceyi kullanabilsek bu olmazdı. Bir diğer konu, orası bir umman, bir okyanus. Herkes testisi büyüklüğünde, kabı büyüklüğünde maneviyat iklimine bir şeyler doldurup geliyor. İnşallah biz de oradan gereğince nasiplenenlerden oluruz. Sağımda solumda oturanlarla çoğu zaman müsafaha edip hal hatır sorup tanışmaya gayret ettim. Tabii ki Afrika'dan, Hint Yarımadası'ndan, Uzak Doğu'dan, Türkistan coğrafyasından insanlarla çeşitli konularda görüşme şanslarımız da oldu. Orada dikkati çeken bir konu, Türkiye ve İstanbul dendiğinde insanların yüzünde farklı bir tebessüm, farklı bir size karşı pozitif yakınlık hissinin olduğunu görüyorsunuz. Elhamdülillah bu ecdadın ve bugünün Türkiye'sinin Kadir Şinas uygulamalarında bir neticesi olarak bütün İslam coğrafyasının Türk hacılara karşı bakışı pozitif. Evet. Oradaki Kabe görevlerinden tutun da Afrikalı siyahi bir müminin de bakışı aynıdır diyebiliriz bu konuda.
Evet. Tekrar Allah kabul etsin
Allah
diyelim.
Allah razı olsun.
Ve ederim. Bizim asıl gündemimize geçelim hocam. Çünkü son birkaç haftadır dış gündem bir hayli kabarık. Bunun ilk sırasında da sizin de takdir edeceğiniz gibi Arakan'da yaşananlar geliyor. Ve yaklaşık 400 bine yakın sivil katliamdan kaçıp Myanmar tarafına, affedersiniz, Bangladeş'e sığınmaya çalışıyor. Ama Bangladeş sınırları açmıyor. Bir sıkışıklık yaşanıyor. Bir taraftan da son 20 günde onlarca köy yakıldı Arakan'da. Ve Myanmar'a yönelik yeteri kadar uluslararası toplumdan bir tepki gelmiyor maalesef. Türkiye'den en belirgin tepki ve adım geldi ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve bir heyet Bangladeş'e gitti ve oradaki Arakanlı sığınmacılarla bir araya geldiler. Yardımlar ulaştırıldı TİKA aracılığıyla ki Arakan'a girebilen tek yardım kuruluşu, sivil toplum kuruluşu diyebiliriz. Bu konuda dünyanın sessizliğini, yaşananları nasıl yorumluyorsunuz ve bugüne nasıl geldik, biraz da bunu sizden dinlemek istiyoruz hocam.
Elbette. Şimdi Hint alt kıtası dediğimiz yer eski bir İngiliz sömürgesi. Yani burada Pakistan, Hindistan, Bangladeş ve eski adı Burma veya Birmanya olan, şimdiki adı Myanmar olan bu dört ülke eski bir İngiliz sömürgesi. Hindistan tek bir devlet idi. Hindular ve Müslümanlar bir arada yaşarken bu Burma'nın olduğu bölge Budistlerin çoğunlukta olduğu bir coğrafya idi. İngilizler İkinci Dünya Savaşı sonrası bu coğrafyadan çekilirken, İşte sınırlar diyoruz, işte bizim Türkiye-Suriye sınırında, Türkiye-Irak sınırında görüyoruz. İşte bir taraf Akçakale, bir taraf Tel Abyad, ikisi de Arap. Bir taraf diyelim ki Suruç, bir taraf işte Kobani diyor, ikisi de Kürt,
evet,
gibi. Veya işte Türkmen bölgeleri arasındaki sınırlar gibi. Burada da öyle bir sınır çekilmiş ki Bangladeş ile Myanmar arasında Müslümanların yaşadığı Rohingya bölgesi dediğimiz bu Arakan bölgesinde, evet, yaşayan kesim Müslümanlar Burma sınırları veya Myanmar sınırları içerisinde kalıyor. Bu Budistler ise bunların nüfus artışlarının daha fazla olduğunu bahane göstererek yıllardır, ki 50 yıla yakın bir süredir, bunlara vatandaşlık vermiyor, nüfus cüzdanı vermiyor. Bunları yok hükmünde, evet, sayıyor ve bir an evvel de Bangladeş'e göndermeye çalışıyor. Fakat Bangladeş ise 145 bin kilometre karelik bir alana sahip. Yani Türkiye'nin 800 bin kilometre kare olduğunu düşünürsek avuç, evet, içi kadar bir ülke ve bu ülkede 160 milyon üzerinde nüfus yaşıyor. Yani Bangladeş zaten kendisi çok aşırı nüfuslanmış bir ülke olduğu için o Arakan bölgesinden gelenleri de ülkesine almak istemiyor. Dolayısıyla bu insanlar ne Bangladeş'e gidip yerleşebiliyorlar ne de bu Myanmar'da sağlıklı bir vatandaşlık,
evet,
devlet vatandaşlık ilişkisini yaşayabiliyorlar. Şimdi burada bu temel verilerin üzerine biz hacda iken bir ay kadar önce bir hadise yaşandı. Sanırım işte Müslüman Arakanlılardan bir grubun karakola baskın yapıp, evet, işte Myanmarlı askerleri öldürdüğü haberleri duyuldu. Bu çok düşündürücü ve soru işareti olan bir konudur. Çünkü bunların yüzyıllardır olan tarihinde böyle bir şey görmüyoruz. Tıpkı Irak'ta Sünnilerin Şiilerin ibadethanelerini, Şiilerin de Sünnilerin ibadethanelerini bombalayıp bir mezhep, evet, kavgasının veyahut da insanların yüzyıllardır bir arada aynı şehirde yaşayıp herhangi bir kavga yokken son 10-15 yılda birbirini boğazlaması gibi Myanmar'da da böyle bir hadise oldu. Ve Budist bir rahibin önderliğinde, ki Budizm dünyada daha çok barış öğretisi, evet, öne çıkan bir durum olmasına rağmen bir rahip bunların hepsinin yok edilmesi gerektiğine dair demeçler veriyor ve ordunun içerisinden bir kanat da bunları destekliyor. Ve derken şu anda Rohingya Müslümanlarının, Arakanlıların 300 bin, evet, civarında bir nüfusu Bangladeş'e sığınmak zorunda kaldı. Açlık, hastalık ve göç sırasında meydana gelen ölümler bu işin cabası. Türkiye'nin dışında çok cılız sesler var. İngiltere bu işin baş müsebbibi olması hesabıyla Birleşmiş Milletler'in toplantıya çağrılması konusunda ön ayak oldu. Ancak dikkati çeken bir nokta var. Çin ve Rusya Budist yönetimden yana, evet, tavır koyuyor. Sebebi iki noktada açıklanabiliyor. Çin'in tavrı şu, o Rohingya Müslümanların olduğu bölgeden hemen okyanusa inen bir boru hattı var. Yani Çin'in dünyadan satın aldığı bazı petrolleri o boru hattı vasıtasıyla ülkesine götürüyor. Evet. Bir o bölgeden stratejik olarak vazgeçmek istemediği için Myanmar devletiyle iyi geçinmek durumunda. Rusya ise bunların durumunu Çeçenlere, Kafkasya'daki azınlıklara benzetiyor. Ve Rusya'nın gözünde merkezi sisteme karşı olan bütün azınlıklar haksızdır kafadan. Bu nedenle de hem Rusya hem Çin Rohingya Müslümanlarının o haklı davalarında birazcık kulak ardı yapıp hatta mevcut yönetimi desteklediği için de Birleşmiş Milletler'den onlara yönelik çok ciddi bir yaptırım kararının çıkması da beklenmiyor açıkçası. İşte Amerika, İngiltere, Fransa, Avrupa Birliği işte takip ediyoruz, izliyoruz, endişeyle takip ediyoruz gibisinden sadra şifa olmayan bir takım beyanatlar vermekle birlikte TİKA başta olmak üzere Türkiye eline taşın altına koyup yardım götüren yegane bir devlet konumunda. İnşallah bu Türkiye'nin önünü açmış olduğu bu noktayı bir sonraki ülkelerde takip eder diye düşünüyoruz. Myanmar'ın bir diğer özelliği de Birinci Dünya Savaşı'nda İngilizler esir aldığı bazı askerlerimizi o ülkeye götürmüşlerdi. Orada çok büyük eziyetler çektikten sonra şehit edilmişlerdi. Orada da bir Türk şehitliğimiz var ayrıca. Evet. O da izleyiciler, dinleyicilerimize bir not olarak burada duyurmak isteriz.
Evet hocam, bir başka sıcak başlıksa Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde 25 Eylül'de yapılması planlanan referandum konusu ki Barzani bütün uyarılara rağmen, bütün çağrılara rağmen bu referandumu yapmakta ısrarlı. Dün bir gelişme yaşanmıştı. Amerika'nın DİAŞ'la Mücadele Koalisyonu Özel Temsilcisi Brett McGurk, Birleşmiş Milletler Irak Temsilcisi Kubis ve İngiltere Büyükelçisi Frank Baker'la referandum konusu ele alındı. Barzani ile bir araya gelinip ve orada bu görüşme sonrası yapılan açıklamada görüşme sırasında misafir heyetin Barzani'ye 25 Eylül tarihindeki referandumun ertelenmesi için alternatif sunduğu kaydedildi. Barzani'nin de bu alternatifi değerlendireceği ifade edildi. Şimdi son durum bu şekilde. Yani bu alternatif nedir? Bu konuda da bir netlik yok. Bu referandum konusu nereye gider? Türkiye bu konuda kararlı ki bunu tamamen erteleme değil gündemden çıkarılması gerektiğini söylüyor. Eğer Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin merkezi hükümetten kaynaklanan bir sıkıntısı varsa bunun da bir an önce halledilmesi gerekiyor tezini öne sürüyor ama Barzani de ısrarcı, inadında kararlı. Ne dersiniz hocam? 25 Eylül'de referandum yapılır mı? Uyarılar yerini bulur mu?
Şimdi ben bu konuda şöyle düşünüyorum, hani diş macununun tüpten çıkması misali o bölgede yaşayan insanlara bir kere bu bağımsız bir devlet olma fikri bir şekilde zihinlerine yerleştirilmiş. Mesela bu hac ibadeti sırasında Kabe'de tavaf ederken ben Irak veya birçok İslam ülkesinin ismini bile görmedim hiçbir böyle üniforma olarak. Evet. Ama Dohuk, Erbil, Süleymaniye bölgesinden gelenler de gerek Arapça gerek Latin harfleriyle Kürdistan yazan böyle
ceketler
evet, çantalar vesaire. Yani böyle 20 metre ileriden adeta bir pankart gibi gözüküyordu orada. Çok evet, dikkat çeken bir şekilde hem Arapça hem İngilizce. Şimdi 1991 Kuveyt'in işgaliyle birlikte yaşanan süreçte arkasından çekiç güç marifetiyle orada bir özerk Kürt bölgesi oluşturuldu. Ve bu Irak anayasasına göre de işte nüfusun %17'sine tekabül ettiği ve merkezi bütçeden %17'lik hem pay alıyor hem de bu İran kuzeyindeki petrol gelirlerinin önemli bir kısmını Barzani yönetimi kullanıyor uzun zamandan beri. Şimdi Türkiye bu konularda sürekli olarak işte referandum yapılmasın, ertelensin demek yerine alternatif bir takım duruşlar geliştirmek zorunda. Çünkü siz bunu ertelersiniz. Bir yıl sonraya, iki yıl sonraya, beş yıl sonraya. Ama sonuçta kaçınılmaz bir gerçek var ki İran kuzeyindeki o Kürt otonom bölgesinin merkezi hükümetle çok da fazla bağ kalmıyor. Her geçen gün bu bağ azalıyor. O halde bence benim kişisel görüşüm Türkiye'nin Barzani'nin de kabul edebileceği, Türkiye'nin de menfaatine olan yeni bir formülle bu işin içine girmeli ve ön almalıdır. Evet. Osmanlı döneminde orası üç vilayetten oluşuyordu. Musul, Bağdat ve Basra. Musul vilayeti Osmanlı sınırları çerçevesinde bir bütün olarak düşünülüp ona göre özellik, bağımsızlık, referandum her neyse düşünülürse burada Türkiye'nin en önemli menfaati şu olacaktır. Türkmenlerin tamamı bir yerde kalacaktır. Evet. Çünkü Türkmenler Tusurmatu'dan başlayıp Kerkük'ün ta Dohuk'a kadar olan yerlerde Güneydoğu Kuzeybatı bir hat boyunca uzanmakta ve enteresandır. Yarısı Şii, yarısı Sünni. Evet. Ve bu tür bir bölünmeyle birlikte Türkiye'nin en büyük aleyhine olacak durumlardan biri PKK'nın söz sahibi olacağı kuzeydeki bir Kürt bölgesi. İkincisi de Türkmenlerin bir yarısının Arap bölgesinde, bir yarısının Kürt bölgesinde kalma tehlikesidir ki evet. Türkiye bunun da önüne alacak bir takım tedbirleri geliştirmek zorunda. Ama daha da önemlisi Kerkük. Şimdi tarihi olarak kayıtlara baktığımızda Kürtlerin yaşadığı bölge Erbil, Süleymaniye, Dohuk bölgesi, Zagros dağlarının eteklerinde petrolün olmadığı kıraç topraklardır. Evet. Yani orada bir Kürt devleti kursanız da yaşayamaz. Onu hayatta var edebilecek hadise Kerkük petrollerine sahip olmasıdır. İşte Saddam döneminde tarihi olarak Türkmen şehri olan Kerkük'e Araplar yerleştirilmiş. Orada yaşayan bir takım Kürt aşiretleri Zagros dağlarının olduğu yerlere sürülmüş. Hı hı. Saddam'ın devrilmesinden sonra da o Saddam döneminde gönderilen Kürtler bütün aşiretiyle birlikte gelmişler. Yani 100 kişi evet. sürülmüşse 5 bin kişi, 10 bin kişi birden geliyor bir aile. Dolayısıyla da şu anda %58-60 civarında nüfus çoğunluğu Kürtlerin eline geçti Kerkük'te. Ve oraya gelir gelmez de oranın yerli ahalisinin tapu kayıtlarını ilk iş olarak yaktılar. Yani evet. Kürtler Kerkük'teki tapu kayıtlarını yaktılar. Ve şu anda son 20 yıldan beri adeta böyle bir çekirge sürüsü gibi o Zagros dağlarının eteklerinden Kerkük'ün civar bölgelerine iskan edildiler ve nüfus çoğunluğunu ele geçirdiler. Referandum yapılma konusunda ısrar etmesinin sebebi evet. o. Ancak hem Irak merkezi yönetiminin yani Arapların hem Türkiye'nin hem de Kürtlerin vazgeçilmez olduğu nokta Kerkük'tür. Yani referandumun olması veya olmamasından daha önemli konu Kerkük'ün statüsüdür. Evet. Ve Kerkük'ün statüsü de yerin altında bulunan petrol. Çünkü hı-hı. o petrol olmadan Kürtler bağımsız bir devlet kursa ayakta durabilirler. Ne de o petrol gelirlerinden Irak merkez hükümeti vazgeçiyor. Ne de Türkiye Kerkük kartından vazgeçmek istiyor. İşte dolayısıyla İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana çözülmeyen üç kadim mesele vardır. Bir tanesi Kudüs'tür, İsrail. Evet. Biri Kerkük'tür, bir de Keşmir meselesi vardır Hindistan, Pakistan arasında. Dolayısıyla o Kerkük meselesi öyle Barzani'nin işte referandum yaptım, oldu da bitti maşallah burası artık Kürt bölgesinin içindedir demesiyle hallolabilecek bir konu değildir. Bu işte ne Araplar, Sünnisiyle Şiisiyle. Bakın Sünni ve Şii Araplar kendi arasında mücadele edebilir evet. ama iş Kerkük'e gelince ikisi birden Kürtlerle mücadeleye girerler. Türkiye de aynı şekilde. Dolayısıyla İsrail bu devletin olmasını istiyor. Sebebi şu, böyle bir bağımsızlıktan hemen sonra büyük bir kapışmanın çıkacağını biliyor. Evet. Onu da tam istediği o.
Netanyahu'nun açıklamaları da evet. ortada.
Yani biz açık. Oradaki Barzani olsun, diğer Talabani olsun, hangi Kürt grubu olursa olsun, Kürtler bizim bin yıllık kadim dostlarımız, kardeşlerimiz ve bu referandumun hemen sonrasında da kanlı bir takım olayların hı hı. olabileceği endişesini taşıyarak evet. Türkiye bu konuda ön almaya çalışıyor. Ama Türkiye'nin daha makul ve mantıklı bir şekilde masaya tezlerini sunması. Türkiye şu anda tam olarak sadece Kerkük konusunda şunu yaptırmam diyor. Evet. Ama yaptırmam yerine beraber... Yani hem Arapların, Kürtlerin, Türkmenlerin ortak çıkarını olacak bir akıl ve mantıklı şeylerin, planların devreye konması. Bunu da yapabilecek akıl olsa olsa Ankara'da, Türkiye'de vardır diye düşünüyorum. Evet.
İran'da zannedersem bu referanduma karşı ve elbette. O da bunun karşısında. Amerika'nın durduğu yer tam olarak neresi? Bunu biraz konuşalım.
Amerika... Sanki şu anda Barzani'ye bekle filan derken evet. Oradaki hedefi şu: Suriye'de şu anda planladığım işleri tam olarak tamamlayamadım. Bana bir yıl, iki yıl süre lazım. Onun için de bir de sen başımıza iş açma gibisinden bekle demesinin sebebi o. Yoksa böyle küvez içerisinde besleyip büyütüp çekiç güç vasıtasıyla oradaki oluşumu yapan evet. Amerika'nın kendisidir. Amerika'nın öyle tavşana kaç tazıya tut politikası izlemesine bakmayın. Bu işin asıl müsebbibi onlardır zaten.
Evet. Hocam burada virgül koyalım. İlk bölümümüzü tamamlamış olalım. Kaldığımız yerden yine önemli gündem maddeleri var. Konuşmaya devam edeceğiz değerli dinleyenler. Medeniyet coğrafyamız kısa bir aranın ardından kaldığı yerden devam edecek. Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt Hocam'la birlikteyiz ve gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz. Hocam, Suriye'deki gelişmelerle devam edelim ki bugünlerde Astana'da 6. tur düzenlenen toplantılar devam ediyor. 6. kez düzenlenen Suriye konulu toplantıda taraflar Türkiye sınırındaki İdlib ilinde oluşturulacak çatışmasızlık bölgesiyle ilgili anlaşmaya vardı. Bugünün sıcak gelişmesi ve Dışişleri Bakanlığı'ndan da bir açıklama var. Astana'da sağlanan İdlib mutabakatına göre Türkiye, Rusya ve İran'dan gözlemciler çatışmasızlık bölgesinin sınırlarını teşkil eden güvenlikli bölgelerde oluşturulacak noktalara konuşlandırılacak deniliyor. Bu ne anlama geliyor? Bundan sonra İdlib özelinde ya da Suriye bağlamında neler değişir, neler olur? Buyurun hocam.
Şimdi Amerika Birleşik Devletleri bu PKK-YPG-PYD'nin Suriye'nin kuzeyinde açmaya çalıştığı koridorun arkasında ve ona tam destek veriyor. Hatta Rakka operasyonu bahane edilerek Deir ez-Zor'a kadar güneye, neredeyse Ürdün sınırına doğru ilerliyorlar. Doğuda Amerika Birleşik Devletleri'nin binin üzerinde tır evet. silah yardımını alan bu YPG'liler Afrin, İdlib üzerinden Akdeniz'e inmeyi hedefliyorlardı. Evet. Bunu kendisine Türkiye bir beka sorunu olarak gördü hı hı. ve Fırat Kalkanı harekatını başlatmıştı. Aynı şey Rusya için de söz konusu oldu. Rejim için de, İran için de. Yani şu anda YPG marifetiyle Amerika'nın Akdeniz'e kadar iniyor olması bu üç devletin de menfaatine aykırı olduğu için bunun Akdeniz'e çıkış noktası olan İdlib hattında ister istemez kader bunları bir araya getirdi. Normal şartlarda bir yıl öncesine kadar Rusya, İran, Türkiye bir araya gelmesi çok da fazla düşünülemeyecek, hayal edilemeyecek unsurlar iken, ki Türkiye Rusya'nın uçağını düşürmüştü. İran'la işte Hizbullah marifetiyle ÖSU güçleriyle çarpışıyorlardı. Hı hı. Ama İdlib'de böyle bir çatışmasızlık alanı ve bir mutabakat oluştu Astana süreci içerisinde. Bu daha büyük bir tehdide karşı sahada çatışan tarafların kendilerinden bir mevzi tutma operasyonudur ve bunun sonucunda eğer Türkiye, Rusya ve İran'la da anlaşabilirse, ki muhtemelen perde gerisinde bunların görüşmeleri yapılıyordur. Evet. Afrin operasyonu yaparak Türkiye'nin bu Afrin'deki YPG unsurlarını temizleyip İdlib, Afrin, Fırat Kalkanı Harekatı arasında kalan bölgede bir güvenlik şeridi kuşağı oluşturmayı planladığını görüyoruz. Çünkü o Deir ez-Zor bölgesindeki petrol ve tahıl yataklarını ele geçiren bu Amerika destekli YPG güçlerinin artık belli bir noktada kontrol edilmesi gerekiyordu. Bu İdlib mutabakatında asıl vermek istediği mesaj da odur. Yani siz ne kadar çalışırsanız çalışın, biz sizi buradan denize indirmeyeceğiz mesajıdır bu aslında.
Hı hı. Bir de bu operasyon gündemde ama bir türlü başlamadı. Türkiye-İran, Türkiye-Rusya arasında bu konuda görüşmeler yaşanıyor. En son Türk Genelkurmay Başkanı ile İran Genelkurmay Başkanı arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Ve önemli konuların konuşulduğu belirtiliyor. Bu operasyona dair neler söylersiniz? Muhtemel operasyonun zamanlamasına dair.
Zaten Türkiye birkaç ay önce Afrin operasyonunu başlatacağı sırasında Amerika köstek oldu. Argümanı da şuydu. Biz burada YPG'lilerle Rakka'ya bir saldırı başlattık. Eğer siz şimdi Afrin'e operasyon yaparsanız Rakka operasyonunu sekteye uğratmış, DAEŞ'le mücadeleyi tavsatmış olursunuz ve Türkiye DAEŞ'le mücadele etmek istemiyor havasını dünyaya da verirler diye, nasıl olsa bu operasyon bitecektir bir gün diye Türkiye bekledi ve şu anda da Rakka operasyonu bitti, Deir ez-Zor'a doğru hareket ediyorlar. Hoş, nasıl bitti o da ayrı bir garabet konusu. Mesela DAEŞ'li teröristlerin büyük bir kısmının bölgeden tahliye edilerek başka yerlere gittiği konusunda duyumlar var. Hatta Kabe'de Afganistanlı, Kuzey Afganistan Mezarı Şerif bölgesindeki bir Özbek asıllı biriyle yaptığımız sohbette şunu söylemişti. O DAEŞ'liler bizim orada göz çıkarıyor, kulak kesiyor, burun kesiyor, el ayak kesiyor ve aklı hayale gelmedi ki işkenceler yapıyor, zulmediyor ve her geçen günde sayıları artıyor diye söyledi. Yani muhtemelen artık Irak ve Suriye'deki misyonunu bitiren bu DAEŞ'lilerin başta Afganistan olmak üzere Orta Asya coğrafyasında bir takım faaliyetler içerisine gireceği de şimdiden muhtemel gözüküyor.
Evet. Peki hocam, bir başka gündem başlığı Türkiye'nin Rusya'yla anlaşmaya vardığı S-400 füzeleri konusu, ki Cumhurbaşkanı Erdoğan da açıklamalarda bulundu. İmzalar atıldı, kapora verildi ve bu konuda süreç devam ediyor şeklinde önemli bir açıklamaydı. Ama bu açıklamadan sonra ABD'den S-400 füzelerinin alımı ile ilgili endişeli açıklamalar gelmeye devam etti. Sürekli bunun bir kaygı verici durum olduğunu belirtiyor Amerika. Bundan endişe duyduklarını belirtiyor. Bir taraftan da bu işin aslında Amerika'nın da argümanı olarak işte NATO sistemleriyle uyumsuz argümanını kullanıyor ama NATO'dan gelen açıklamada bunun ülkelerin kendi seçeneği olduğunu, kendi tercihi olduğunu belirtiyor. Fransa'dan gene bu noktada bir açıklama geldi. Ülkeler hangi sistemleri alacağına kendileri karar verir diyorlar. Şimdi buradaki sıkıntı, sancı ne aslında? Neden S-400 füzelerini almamız istenmiyor?
Aslında Türkiye normal şartlarda S-400 füzelerini almaya ihtiyaç duymamalıydı.
Evet.
Çünkü bir NATO üyesi bir ülke ve ülkenin hava savunma sisteminde NATO'nun
karşılaması
gerekiyor idi. Ancak Körfez Savaşı sırasında, hatta Suriye'de bu iç savaş olduğunda Türkiye'ye patır patır füzeler DAEŞ tarafından düşmeye başladığında mevcut Patriot füzelerinde Almanya, Hollanda takır takır söküp götürdüler.
Evet, tam ihtiyaç duyulduğu zaman.
Tam ihtiyaç duyulduğu zaman ve Türkiye'nin bir takım serzenişlerinde hiç dikkate almadılar. Yani sanki biz NATO üyesi değiliz. Sanki o DAEŞ saldırılarıyla bizim Antep'te diyelim ki Kilis'te, Hatay'da patlayan bombalar, hatta Ankara, İstanbul'a kadar gelen hiç oralı olmadılar. Türkiye, hani Sayın Cumhurbaşkanı söyledi, kendi göbeğini kendi kesme yoluna gitti. Çin'le füze anlaşması için mutabakat sağladı. Amerika devreye girdi ve Çin'le olan o füze anlaşmasının akamete uğramasını sağladı ve 2 yılını kaybetti Türkiye. Ama sadra şifada hiçbir şey yapmadılar. Yani tamam, Çin'den alma diyor ama kendisi de bir şey verdiği yok. Türkiye şu anda S-400 füzelerini Rusya'dan alıyor. Diyor ki uyum meselesini gündeme getiriyorlar. Daha önce Yunanistan normalde Ege adalarını silahsızlandırmaması gerekiyor Lozan Anlaşması gereği. Ama S-300 füzelerini aldılar, Girit'e konuşlandırdılar ve NATO'yla da uyumunu bal gibi sağladılar.
Evet.
Yani demek ki Yunanistan'a söz konusu olunca bu işler uyum sağlıyor da, yani Türkiye'ye gelince mi sağlamıyor? Fransa bu konuda güzel bir açıklama da bulundu. Yani her ülkenin kendi güvenlik endişelerini giderme noktasında istediği savunma sistemlerini alabilir, parasını verir, kullanır. Ve Türkiye de onu yapıyor. Fakat Amerika'nın kabullenemediği nokta şu: bugüne kadarki alışılageldiği Türkiye, izin verdiği kadarını yapan bir ülkeydi. Şu anda Amerika'ya danışmadan ve Amerika'ya rağmen bir takım işler yapmaya başlayınca diyor ne oluyor? Mesele oradan kaynaklanıyor ve şu anda YPG'ye vermiş olduğu silahlar da güneyimizde oluşturmaya çalışmış olduğu koridorda Türkiye'yi aslında bir terbiye etme parantez içerisinde hizaya getirme operasyonu. Ancak yanlış yaptıklarını gördüklerinde biraz geç olacaktır. Çünkü Türkiye artık hizaya getirilebilecek ve el kol hareketleriyle politikasına yön verilecek bir ülke olma noktasından çoktan geçti ve Türkiye bölgesinde kendi politikasını uygulayabilecek güçte bir ülke. Ancak tabii ki Amerika küresel bir aktördür. Amerika'yı da Türkiye'nin karşısına almadan bu işi suhuletle yapması her zaman menfaat icabıdır. Onu da ayrıca belirtmek lazım. Yani S-400'leri alacağız ama Amerika'ya da meydan okuyarak değil, bir şekilde
kılıfını bularak.
Hem nasıl ki Amerika şu anda YPG'lilere silahı veriyor, Türkiye'ye de diyor ki işte envanterini size vereceğim. Şunu yapacağım, bunu yapacağım.
Geri toplayacağız
işte vesaire. Türkiye de diyecek ki biz S-400 alıyoruz ama aslında bu NATO'ya karşı bir şey değildir.
NATO'nun da güvenliği
için. NATO'nun da güvenliği için vesaire. Yani çok da fazla fincancı katırlarını ürkütmeden işimizi yapmamız gerekiyor. Doğru olanı budur diye düşünüyorum.
Evet. Böyle ama bir taraftan da Amerika'dan salvolar gelmeye de devam ediyor hocam. Şöyle, daha önce Rıza Sarraf Amerika'da gözaltına alınmıştı, hapse konuldu. Ardından Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı o dosya kapsamında, yani İran'a yaptırımlar uygulanırken İran'la ticaret yapıldığına dair iddialar üzerine gene alıkonuldu Amerika'da. En son da eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan hakkında tutuklama kararı çıkarıldı bu dosya üzerinden. Tabii bununla da sınırlı değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumaları hakkında verilen tutuklama kararları da yine bir başka konu. Şimdi hatta bugünlerde acaba Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na, New York'a gitmesin mi söylemleri de dolaşıyor bir taraftan. Şimdi nasıl yapacağız? Yani Amerika'dan da bu tür adımlar geliyor Türkiye aleyhine sürekli. Ne istiyor acaba Amerika? Nasıl değerlendirirsiniz?
Şimdi Amerika dediğimiz tek bir Amerika değil. Yani mesela Trump'ın böyle bir iş yaptığını sanmıyorum ben. Yani Trump her ne kadar Amerika devlet başkanı ise de bu işi Trump'a rağmen Amerikan içindeki o derin yapıların ve biraz da FETÖ'yle bağ olan derin yapıların, yani maalesef bizden Himmet adı altında toplanan o milyonlarca liranın veya doların Amerika'da bugün bir takım kanaat önderleri, lobi faaliyetleri,
yargıçlar, savcılar,
hakimler veyahut da senatörlere rüşvet olarak verildiği, bugün artık bütün dünya alem biliyor ve basına, yayın organlarına yansıyan bir durum. Şimdi Sarrab hadisesinde hakikaten insanın burnuna kötü kokular geliyor. Yani bu kişinin ben baştan beri
çift taraflı
oynadığından öte, yani diyelim ki bu kişi tamam, bu Halkbank operasyonunda adı geçti. Hı hı. Ve Amerika bu işin ana müsebbibi. Dünyada başka ülke mi kalmadı? Bu adam bir şey gücü bıraktı, hemen gitti Amerika'ya, orada tutuklandı. Sanki beni tutukla diye. Yani bu, burası bile işin başlı başına bir soru işaretidir. Yani Zafer Çağlayan olayında, yani diyelim ki ben Zafer Çağlayan'ın avukatı değilim. Yani bu adam bir takım yanlış işler yapmışsa da bunun yeri Türk mahkemeleri ve Türk adaletidir. Gerekirse hapse atılır, gerekirse hak ettiği ceza verilir vesaire. Ama Amerika'ya ne oluyor yani, burada ambargoyu deldi deniyor. Bizden hemen
bizim
sonra...
Bizim öyle bir ambargomuz yoktu değil mi?
Zaten
karşı
yoktu. Bizden hemen sonra da nükleer pazarlık, hemen sonrasında gittiler milyar dolarlık anlaşmalar yaptılar. Yani hem Amerikan hem Alman çok uluslu şirketler, hı hı, vesaire. Yani kendileri bir kural koyuyorlar, arkasından işte bu kuralı değiştirdik deyip bizim yaptığımızın 10 katı büyük anlaşmalar yapıyorlar. Sonra da geriye dönüp siz bunlara işte ambargoyu deldiniz vesaire gibisinden komik şeyler. Daha da vahim olanı Sayın Cumhurbaşkanı Amerika ziyareti sırasında o korumalarla, evet, ilgili yapılan hukuki süreç. Birincisi, uluslararası hukukta bir devlet başkanına 35 metreden daha fazla hiçbir göstericinin yaklaşmasına müsaade edilmez. Amerikan kanunları bu konuda çok sıkıdır. Hele hele Amerika bu konuda hiç göz açtırmaması gerekirken 15 metreye kadar Sayın, evet, Cumhurbaşkanı'na yaklaşıyorlar. Pet şişe fırlatıyorlar. Sözlü tacizde bulunuyorlar. Hmm. Ve Amerikan nasıl oluyor da o süper güç ülke 3-5 tane göstericiyi engelleyemiyor. Sayın Tayyip Erdoğan'ın yanına kadar yaklaşabiliyorlar ve korumalar da buna müdahale ediyor.
Evet.
Şimdi skandal birkaç yönüyle. Birincisi, yani diyelim ki Trump Türkiye'ye gelecek. Türk polisi hiçbir şey yapmayacak. Trump'ın yakasını yapışıncaya kadar birileri gelecek. Ondan sonra da Amerikan korumaları müdahale edince biz onlara, evet, dava açacağız. Yani bu böyle akıl dışı, akıl tutulması gereken bir şey. Bir diğer konuda Amerika'ya hiç gitmemiş olan o
Emine Erdoğan'ın
korumaların da, evet, hakkında da aynı suç duyurusu ve dosyalar hazırlanıyor. Bu da ne kadar özensiz, ne kadar, hmm, birilerinin bir yerlerde bu işi pişirdiğinin, birilerini fişteklediğinin, evet, bir göstergesi. Yani ben yine tekrar dönüyorum. FETÖ'nün ve Amerika'daki bu küreselcilerin gerek Trump'ın başkanlığını, gerekse Türkiye'de Sayın Erdoğan yönetimindeki bir Türkiye'yi istemedikleri için yapmış oldukları kumpaslardan bir tanesi. Çünkü akşama kadar sürekli tuzak kurmakla meşgul olan bir ekip var orada.
Evet. Peki halk arasında da dolaşan, acaba Cumhurbaşkanı Erdoğan gitmesin mi söylemlerine ne dersiniz?
Hayır, onların ekmeğine yağ sürmüş oluruz. Çünkü rahmetli Necmettin Erbakan siyasi hayatı boyunca hiç Amerika'ya davet edilmedi. Amerika'ya, evet, gitmedi de. Amerikalılar gözden düşürmek istedikleri veyahut da kötülemek istedikleri politikacıların bir kere Amerika'yla olan bağını keserler. Şu anda Birleşmiş Milletler toplantısı dahil olmak üzere Sayın Erdoğan'ın oraya gitmesini engelleyici bir takım, hı-hı, işte havuç sopa politikaları bunlar. Ama anladığım kadarıyla Sayın Erdoğan bu konularda pek de fazla dikkate almadan gidecektir. Belki eşini götürmez ama, hı-hı, kendisinin gideceği konusunda bir problem yok diye,
yani, New York'ta zaten Birleşmiş Milletler toplantılarının yapıldığı New York'ta bir dokunulmazlık,
evet,
şeyine sahip zaten. Orada, evet, herhangi bir liderlere dokunulamıyor zaten.
Muhtemelen gider, o konuda bir problem olacağını sanmıyorum.
Evet.
Olduğu zaman da zaten dünya çapında bir skandal olur yani. O zaman hiç kimsenin hiçbir şey, yani Birleşmiş Milletler'in de güvenliği kalmaz o konuda.
Evet. Peki bir başka Amerika ile bugünlerde yaşadığımız sıkıntılara benzer sıkıntıları yaşadığımız ülke Almanya. Almanya ile de bu FETÖ'cülerin iadesi konusunda ya da Türkiye'de tutuklu bulunan bazı Alman vatandaşlarının ya da çifte vatandaşlığı bulunan gazetecilerin sözüm ona tutuklu olarak bulunması üzerine Almanya ile Türkiye arasında da ipler gerilmişti. Son olarak Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'ye silah satışı engellenmeli şeklinde açıklamaları oldu. Bunun üzerine Merkel'den de onu tamamen yalanlayan ya da onun tam zıddı açıklamalar geldi. Bunun engellenemeyeceğine dair. Türkiye biraz daha herhalde yumuşatmaya çalışıyor bu gerilimi. Ne dersiniz hocam Almanya'ya da Türkiye
Almanya'da
arasındaki bu ilişki?
Bu Eylül ayı içerisinde seçimler var malumunuz. Şimdi bütün Batı ekonomileri gerileme ve çöküş sürecinde. Bunlar içerisinde lokomotif konumunda olan Almanya var. Almanya'nın da hızla yaşlanan nüfusu ve Almanya'nın hitap ettiği pazarların büyük bir kısmında savaşların vesaire olması, ihracatta belli tıkanmaların olması, işte Volkswagen başta olmak üzere çok uluslu derin yapılar Almanya'da bir takım faturalar kesmeye başladılar son dönemlerde. Ve Almanya kendi içerisinde bu sıkışmışlığın vermiş olduğu bir canhıraş, evet, tepkiyle birlikte seçimlere gidiyor. Ve bu seçimlerde de halkına karşı vaat edebileceği hiçbir şey yok. Yani emeklilere size yarınlarınızın daha iyi olacağına dair bir şey söyleyemiyor. Yani biliyorlar ki emekliler 5 yıl sonra bugünkünden daha az haklara sahip olacak. Ekonomi 5 yıl sonra bugünkünden daha kötü olacak. İşsizlik daha fazla olacak. Alman ekonomisi bir 5-10 yıl sonra bugünkü kadar dünya siyasetinde, dünya ekonomisinde pay alamayacak. Peki ne yapıyor bu defa seçime giden siyasi liderler? Türkiye düşmanlığı üzerinden oy devşirmeye çalışıyorlar. İşte Erdoğan'ın ne kadar diktatör olduğunu, Türklerin ne kadar barbar olduğunu, insan haklarını ne kadar ihlal ettiğini. Ya tamam, diyelim ki biz insan haklarını ihlal ediyoruz. Size ne ya? Dünyada 200 tane ülke var. Yani varsın bir tanesi de insan haklarına uymuyor olsun. Yani sizin seçiminizi niye ilgilendirsin? Yani Türkiye'nin orada 3 milyona yakın vatandaşının olması, Almanların da zaten Almanya Almanlardan sonra ikinci etnik topluluğu Türkler oluşturuyor. Evet. İşte Türkler üzerinden bir seçim yarışı sürdürülmeye çalışılıyor. Seçimden sonra bu işlerin biraz daha durulacağı kanaatindeyim. Çünkü Türkiye şu anda PKK ile yaptığı mücadelede başta insansız hava araçları olmak üzere tankından helikopterine birçok silah ve mühimmatının tamamına yakını kendi yerli imalatı ve üretimiyle gerçekleştiriyor. Allah'a şükür ki yani onlardan öyle muhtaç değiliz. Öyle bir şey olsa şimdiye kadar zaten yeri göğü birbirine katarlardı. Amerika'sı, evet, Almanya'sı vesaire. Yani bunlar tribünlere söylenen sözler mesabesinde görüyoruz. Hı hı. Yani bu seçimler bitip de 2 Mayı geldiğinde işler biraz daha normalleşir. Yani Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üye olamayacağına dair, işte Türkiye'ye silah satmayacağımıza dair vesaire söylenen sözlerin pek altı üstü geçerli olmayan şeylerdir. Bunun zaten Türk-Alman ilişkileri, Türk-Avrupa Birliği ilişkileri 50 yıllık bir serüveni vardır. İnişleri, çıkışları vardır. Kendi içerisinde bir takım zorlukları vardır ama bu seçimlerdeki gibi öyle onların söylediği gibi de değildir işler.
Evet. Peki son olarak Kuzey Kore gerilimine bakalım hocam. Yine Kuzey Kore sabah saatlerinde bir füze denemesi yaptı. Japonya'nın üzerinden geçti. Japonya halka uyarılarda bulundu, sığınaklara gidin diye. NATO Genel Sekreterinden bir açıklama var. Stoltenberg Twitter hesabından yaptığı açıklamada Kuzey Kore füze denemesiyle tekrar Birleşmiş Milletler kararlarını umursamazca ihlal etmiştir diyor ve Pyongyang yönetiminin gerçekleştirdiği füze denemesinin uluslararası barış ve güvenliğe karşı büyük tehdit oluşturduğunu belirterek küresel bir cevap verilmesi gerekiyor uyarısında bulunuyor, çağrısında bulunuyor. Küresel bir cevap acaba nasıl olur? Pyongyang durdurulabilir mi?
Şimdi Kuzey Kore'nin bu tür davranışları Çin'in, Amerika'nın bir takım bu nükleer gücü olan ülkelerin bazılarının işine geldiği için bu mizansen biraz da yapılıyor. Nasıl işine geliyor? Birincisi Japonya 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ordu kurma yasağıyla karşı karşıya kaldı. Dolayısıyla ordusu olmayan Japonya ekonomisine yöneldi ve hızla bir kalkınma sürecine girdi. Ve savunma harcaması olmadığı için de Japonya'da şu anda akla ziyan bir ekonomik fazlalık söz konusu, yani bir para fazlası. Amerika'da yavaş yavaş Japonya'ya diyor ki
artık sana da silah satmam zamanı geldi.
Sana silah satmam lazım. Nasıl ki körfez, ordu kurman lazım. Yani bu Kore tehdidiyle birlikte Japonya'ya bir ordu kurdurup Amerika'nın silah satma operasyonu düşünülebilir. Aynı şey Güney Kore'nin içinde söylenebilir. İkincisi Çin Amerika ile olan bilek güreşinde Kuzey Kore üzerinden bir nabız yokluyor. Yani Amerika neye ne kadar müsaade ediyor? Burada zaten Kuzey Kore'ye ambargo uyguluyorlar. Adamın 100 liralık alışverişi varsa 85 lirası zaten Çin'le.
Evet.
Dünyanın geri kalan ülkesiyle çok fazla bir
bağ
yok. Bu nedenle de Kuzey Kore'ye yapılacak bir operasyon veya tehdit veya herhangi bir şey Çin'le doğrudan alakalıdır. Çünkü Çin kendi üzerinden olacak olan bir takım Amerikan tehdidini bu şekilde bertaraf etmeyi düşünüyor. Bir de Kuzey Kore zaten 90'lı yıllardan beri Amerikan dış politikasında haydut devlet olarak kabul ediliyor. Ne zaman ne yapacağı belli olmayan kategoride. Yani ne Kuzey Kore'nin bir Japonya veyahut da Amerikan hedefine direkt bir nükleer silahla saldırmaya cesaret edeceğini ben tahmin etmiyorum. O öyle bir şey yapmadan da Amerikalılar tutup Kuzey Kore'ye saldıramazlar. Bu tamamen böyle sinir harbi. Hani bizim bir ara 90'lı yıllarda Türkiye'de ve Yunanistan'da hükümet krizleri çok olurdu. İçeride bunalan siyasiler Yunanistan'la bir iddialaşı yaparlardı havada veya denizde. Dolayısıyla böyle insanlar bir anda hayat pahalılığını, ekonomik sıkıntıları unutur. İşte adalardaki bir takım şu bu ada bizim miydi, kayalık nereden, sınır nereden geçiyor, ona kafayı yorardı. Evet. Şimdi de bu Çin-Amerikan gerginliği sırasında Kuzey Kore üzerinden insanların dikkatleri başka yerlere çevriliyor. Ama asıl kapışma şu anda perde gerisinde Amerika ile Çin arasında. Amerika Çin'i sürekli çevrelemeye çalışıyor. Çin de bu ablukayı kırmak için İpek Yolu projesi ve benzeri çalışmalarla yeni alternatifler geliştiriyor. Rusya'yı yanına çekmeye çalışıyor. Burada Rusya kilit konumda Amerika ile Çin arasında ve çoğu zaman da Çin'e daha yakın davranıyor. Ve Çin kara üzerinden Londra'ya kadar ulaşan İpek Yolu projesini gerçekleştirebilirse durdurulması çok daha zor bir süper güç konumuna geçecektir. Amerika bunu engelleyecek, Çin'e diz çöktürecek bir takım argümanların peşinde. Bakalım bu Kuzey Kore bu işin mizansen kısmı ama gerçekte önümüzdeki yıllar bu mücadelelerle geçecektir diye düşünüyorum.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Bu son günden başlamıştı ve bu haftalıkta programımızın sonuna gelmiş oluyoruz. Evet, tekrar edelim. Bu hafta Cuma günü dinleyenlerimizle buluştuk Medeniyet Coğrafyamız programında. Bundan böyle de Cuma akşamları saat 19'da değerli dinleyenler Medeniyet Coğrafyamızda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla birlikte olacağız. Tekrar belirtmiş olalım, hatırlatmış olalım size. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Tekrar hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık.
Teşekkür
ediyorum. Bu gündemi sıcağı sıcağı olacağını İnşallah. Değerlendirmiş olduk.
Bundan sonraki haftalarda da sağlık ve afiyetle buluşmak üzere. Hayırlı Peki. akşamlar diliyoruz.
Çok sağ olun. Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler.